Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
صدق الله.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 7'de 1403 Hicri Kameri, 25 Cemadüs-Sani 1446 Miladi 27 Aralık 2024 Cuma. Bu akşam kainimizde sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kıran ile Suriye gelişmeleri üzerinden yaptığı röportaj, Filistin İbrahim Toprakları podcast'ı, Şiddeten Yoksun Bir Dünya ve Neşu Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma Hatibi, Amerika'nın tüm yağma ve savaşların ilk tasarımcısı olduğunu belirtti. Irak, Çin'in Çin temaslarındaki gündemi, bölge gelişmeleri ve ikili münasebetlerin geliştirilmesi olduğu belirtildi. Ulyanov, Batı'nın İran ile ajans askeri müzakereleri engellediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Irakçı, Suriye hükümetinin bağımsız bir yapıya sahip olduğunu ve karar almakta bağımsız olduğunu belirtti. Filistin Direniş Güçleri'nin Gazze ve Tel Aviv'deki Siyonist karşıtı operasyonlara devam etti. Ve Yemen, Siyonist rejimin hedeflerine yönelik füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçeceği gibi Suriye'deki gelişmeler Amerika'nın komplosu sonucu ortaya çıktı dedi. Muhabirimizin verdiği haberde bu haftaki Tahran Cuma namazı Hüccetül İslam Kazım Sıddıkî'nin imamlığında eda edildi. Hüccetül İslam Sırdaki bugün Cuma namazı hutbesinde yaptığı konuşmada gündemi değerlendirdi. Son günlerde Suriye'de yaşanan olaylara değinen Hüccetül İslam Sırdaki, Suriye'deki durumun farklı boyutları olduğunu ifade ederken, bir dizi grubun farklı amaçlarla Suriye'yi işgal ettiğini ve Suriye'yi çok belirsiz bir geleceğin beklediğine inandıklarını söyledi. Hüccetül İslam Sıddıkî bu ülkede yaşananların Amerika'nın kurduğu bir komplonun parçası olduğunu belirterek, Amerika'nın dünyadaki bütün darbelerin, yağmaların ve savaşların arkasındaki beyin olduğunu kaydetti. Siyonist İsrail'in Amerikan düşünce kuruluşunda çizilen projelerin uygulama kanalı olduğunu anlatan Hüccetül İslam Sıddıkî, Amerika ile işbirliği yapan bir ülke uzun süre İdlib'deki silahlı gruplara her türlü eğitimi verdiği değerlendirmesinde bulundu. Tahran Cuma namazı geçici hatibi, Hizbullah'ın tüm sorunlara rağmen dimdik ayakta durduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı'nın iki günlük Çin ziyaretinin en önemli gündemi olarak ikili konulara ilişkin görüş alışverişi ve İran ile Çin arasındaki kapsamlı işbirliği programının uygulanması süreciyle bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin diyalog şeklinde açıklandı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Çin yetkilileriyle istişarede bulunmak için ülkenin başkenti Pekin'e gitti. Abbas Irakçı, Çin Dışişleri Bakanı'nın resmi daveti üzerine gerçekleştirilen bu gezi sırasında bu ülkenin bazı yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmesi bekleniyor. İkili konular ve İran-Çin kapsamlı işbirliği programının uygulama süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin diyalog hakkında görüş alışverişinde bulunulması, İran Dışişleri Bakanı'nın iki günlük Çin ziyaretinin uluslararası ve en önemli hedefleri arasında yer aldığı açıklandı. Bu gezi, İran'ın 14. hükümetinin Dışişleri Bakanı'nın Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Pekin'e vardığında Irakçı, muhabirimize verdiği röportajda şunları söyledi. Tüm bölgesel ve uluslararası konularda her zaman yakın istişarelerde bulunuyoruz. Çin'le istişarelerde bulunduk ve bugün de durumun hassas olması nedeniyle Çinlilerle istişarelerde bulunmaya karar verdik. İran Dışişleri Bakanı bölgedeki kışkırtıcı süreci ve uluslararası hassas duruma değinerek şunları söyledi. Yeni yılda hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde mutlaka karşılaşacağımız zorluklarla yüzleşmek için gerekli hazırlığı yapabilmek için yeni yılın başında Çinli taraflarla görüşmeler yapmak gerekiyordu. Irakçı Çin ziyaretinin hedeflerinden birinin İran'ın nükleer meseleleri konusunda istişarede bulunmak olduğunu belirterek şunları söyledi. İran'ın nükleer meselelerinin yeni yılda farklı bir durumla karşı karşıya kalacağı dikkate alındığında Çin tarafıyla daha fazla istişarede bulunulması gerekiyordu. İran Dışişleri Bakanı iki günlük Pekin ziyaretinin diğer hedefleri arasında ikili konuların ele alınması ve bu işbirliğinin devamına yönelik çözüm önerilerinin incelenmesi olduğunu belirtti.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı İran ile Avrasya Ekonomi Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının bu birliğe üye olan 5 ülkenin meclisleri ve İran İslam Şura Meclisi'nde onaylandığına işaretle Tahran'ın Avrasya Ekonomi Birliği'ne bağlanması yönünde hedef pazarlara girme eğiliminde olduğunu bildirdi. Sahab Ağa'nın İrna'ya dayandırdığı haberinde Seyyid Muhammed Etabek dün Rusya'nın St. Petersburg kentinde Avrasya Ekonomi Birliği'ne üye ülke liderler oturumunda yaptığı konuşmada şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Avrasya Birliği ile serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasındaki olumlu gelişmeleri fırsat bilerek yakın gelecekte bu birlik içinde denetleyici bir konum elde ederek işbirliğine ulaşım ve transit ile enerji güvenliği dahil olmak üzere diğer alanlara da genişletmeyi hazırdır. Etabek şöyle devam etti. İran-Avrasya Birliği'nin Fars Körfezi, Güney ve Güneydoğu Asya'da hedef pazarlara bağlanmak yönünde kendi transit potansiyellerini bu birliğe sunmaya hazırdır. İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı onlarca yıldır devam eden yasa dışı ve baskıcı yaptırımlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti çok taraflı ilişkilerde sorumlu bir yaklaşımda varlığını sürdürüyor ve bu mekanizmalarda her zaman güvenilir ve etkili bir ortak olduğunu gösterdi. diyerek Amerika'nın çeşitli alanlardaki dizginsiz tek taraflarının ülkelerin bireysel ve kolektif çıkarlarına verdiği zararın çok taraflı işbirliği mekanizmaları şeklinde bağımsız hükümetlerin birlik ve yakınlaşmasının gereklerini ortaya çıkardığına dikkat çekti. Bakan Etabek konuşmasının bir başka bölümünde İran İslam Cumhuriyeti Avrasya Birliği ile serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasında yakın gelecekte yaşanacak olumlu gelişmeden yararlanmaya ve bu birlik içinde gözlemci konumu kazanmakla işbirliğinde ulaşım ve transitin yanı sıra enerji güvenliği dahil olmak üzere diğer alanlara genişletmeyi hazırdır vurgusunda bulundu.
Rusya'nın Viyana'daki büyük elçisi ve uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi, Batı'nın yıkıcı yaklaşımının İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında geri kalan güvenlik önlemleri konularının çözümüne yönelik müzakereleri ilerlemesine engel olarak değerlendirdi. Sahab Ağa'nın İran'a dayanarak Cuma günü aktardığı haberine göre Mihal Ulyanov, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki müzakerelerin ilerlemesi hakkında şunları söyledi. Ajansın Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Kasım ayı sonunda İran'a yaptığı gezi ve İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmesi, İran'ın yeni hükümetiyle iletişim kurma fırsatı sağladı ve genel olarak önemli anlaşmaların yapılmasına yol açtı. Ulyanov şöyle devam etti. Her ne kadar bu hareket sınırlı olsa ve sürekli olarak bazı engellerle karşı karşıya kalsa da İran ile ajans arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini söylemek yanlış olur. Başta Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere batılı ülkeler bu anlayışları desteklemek ve bunların uygulanmasına uygun ortam yaratmak yerine yıkıcı bir yaklaşım benimsediler. Ajans yönetim kurulunun Kasım ayındaki toplantıda batılı çoğunluk tarafından onaylanan İran karşıtı bir karar önerildi. Yönetim kurulunun yapıcı olmayan kararına yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti ülkenin nükleer müzakerelerinde yeni ve gelişmiş santrifüjlerin faaliyete geçeceğini duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Arakçı yaptığı açıklamada Suriye hükümeti bağımsız bir hükümetti ve karar alma süreçlerinde bağımsız hareket ediyordu ve Tahran'ın hükümet ile Suriye halkı ve muhalefet grupları arasındaki ilişkilere hiçbir müdahalesi yoktu dedi. Sahabın Merhaber Ajansı'ndan aktardığı haberde Irakçı Mısır merkezli Al-Gad gazetesine verdiği demeçle gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Irakçı İsrail rejiminin bölgede işlediği askeri saldırılarına tepki göstererek Siyonistlerin Gazze ve Lübnan savaşındaki davranışları ve bu rejimin Suriye yönelik saldırıları İran'ın Siyonist İsrail tehdidine ilişkin uyarılarının doğruluğunu gösterdi dedi. Dışişleri Bakanı Aslan'a süreci çerçevesinde Suriye tarafına kendi halkı ve siyasi muhalif gruplarla nasıl etkileşim kuracağına dair tavsiyelerde bulunuyorduk. Ancak Şam hükümeti bağımsızdı ve İran veya Rusya'nın kontrolü altında değildi ifadesini kullandı. Bakan Irakçı Türkiye-Suriye normalleşme müzakereleri süreci konusunda Beşar Esad'a defalarca Türkiye ile müzakereleri başlatması için tavsiyede bulundu. Ancak kabul etmedi. Şam hükümeti bağımsız bir hükümetti ve bağımsız kararlar alıyordu açıklamasını yaptı. İslami Direniş Ekseni hakkında Irakçı direniş gruplarının İran'ı takip ettiği ve İran'ın emri altında olduğu düşüncesi yanlıştır ifadesini kullandı. Irakçı sözlerine şöyle sürdürdü. İran direniş cephesinin bileşenleriyle Siyonist rejime karşı mücadele etme ve Filistin halkını destekleme hedefini paylaşıyor ve direniş gruplarından her biri bağımsız olarak hareket ediyor. İran'ın IŞİD ve diğer terör grupları ile mücadele kapsamında Suriye'de askeri danışmanlık yaptığını belirten Irakçı, bu ülkede sistemin çökmesi nedeniyle terör tehdidinin Suriye'ye geri dönmesine karşı uyarıda bulundu.
Suriye kaynakları kuzeyde Amerika'ya bağlı SDG unsurları ile Türkiye'ye bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını, Suriye'nin batısında teröristlerle silahlı kişiler arasında şiddetli çatışmaların başlandığını bildirdi. Sahab kanalının Mehrabar Ajansı'ndan aktardığı Cuma günkü haberine göre Suriyeli kaynaklar Amerika'ya bağlı SDG güçleriyle Türkiye bağlı silahlı gruplar arasında Tişrin Barajı ve Kara Banliyölerinde çatışmaların yaşandığını, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç Banliyosu'ndaki Kozak Köprüsü ve sonuç olarak da her iki taraftan 30'a yakın kişinin hayatını kaybettiği gelen haberler arasında. Habere göre SDG unsurları bu çatışmada Türkiye bağlantılı gruplara ait askeri teçhizat ve araçları ateşe verdi. Aynı zamanda Türk topçusu SDG'nin Kara Kazak ve Tişrin Barajı'ndaki mevzilerini bombaladı.
Bazı haber kaynakları Filistin direniş güçlerinin Gazze ve Tel Aviv'deki Siyonist karşıtı operasyonlarına ve çok sayıda Siyonist'in öldürülüp yaralandığını bildirdi. Sahab Abarağan'ın Cuma günü İrna'dan aktardığı habere göre Hamas, bu Tugay'ın mücahitlerinden birinin Gazze'deki Cebeliye kampının doğusunda Siyonist askeri kompleksin ortasında düzenlediği şehadet operasyonunda Siyonistlerden 5'ini öldürdü veya yaralandı. İslam Cihat Hareketi'nin askeri kolu olan Saray el-Kudüs tabloları, Beyt Hanun'a bağlı Ebraç, El-Aude bölgesinin güneyinde bir Siyonist askeri aracı havaya uçurduklarını duyurdu. Öte yandan İsrail kaynakları, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya'da soğuk silahlarla Siyonist karşıtı operasyonlar yapıldığı ve bir Siyonist'in de öldüğünü bildirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü bu ülkenin Siyonist rejimin hedeflerine füze ve iki İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada Filistin halkını desteklemek ve Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçlara tepki vermek ve bu rejimin Yemen ülkesine yönelik saldırılarına yanıt vermek bağlamında Yemen Silahlı Kuvvetleri benzersiz bir askeri yapı içerisinde operasyon düzenleyerek Yafa'daki Siyonist rejimin Ben Gurion Havaalanı Filistin 2 ultrasonik balistik füzesiyle hedef alındığı ifadesine dikkat çekti. Açıklamada füzenin hedefini isabetli bir şekilde vurdu ve bu operasyonun çok sayıda Siyonist'in yaralanmasıyla sonuçlandığı ve havalimanının çalışmasının durdurulduğunu belirtti.
Yemen Ensarullah'ın sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Siyonist rejimin San'a ve Hudeyde'deki saldırganlığına yanıt olarak Siyonist rejim, Yemen halkının bu saldırılarla Filistin'e destek vermeyi bırakmayacağını bilmesi gerektiğini söyledi. Sahabın İrna'dan aktardığı habere göre Yemen Ensarullah sözcüsü Muhammed Abdüsselam şunları vurguladı. San'a havaalanına ve Yemen'deki diğer sivil tesisleri yapılan Siyonist saldırısı halkımıza karşı büyük bir suçtur.
Rusya Federal Güvenlik Teşkilatı IŞİD bağlantılı grubun Moskova'daki terörist saldırısını engelledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Rusya Federal Güvenlik Servisi bugün yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD'in Afganistan'daki kolu olan sözde Horasan eyaletine bağlı üyeleri, Orta Asyalı göçmenlerden oluşan ve Moskova'daki bir polis karakoluna terör saldırısı planlayan bir hücrenin faaliyetlerine son verildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi açıklamasının devamında terörist unsurların kendilerini tutuklamaya çalışırken silahla karşılık verdiğini, bu nedenle karşılıklı ateşle etkisiz hale getirildiklerini vurgulayarak evlerinde yapılan incelemede bir takım ateşli silah ve mühimmat bulunduğunu kaydetti.
Almanya Cumhurbaşkanı bu ülkenin parlamentosunu feshetti. Sahban İrna'ya dayanarak aktardığı haberine göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Cuma günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un koalisyon hükümetinin düşmesinin ardından parlamentonun feshedilmesi ve 23 Şubat'ta yeni seçimlerin yapılması emrini verdi. Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in Hür Demokrat Parti'den istifa etmesi sonrasında 6 Kasım'da üçlü koalisyonun çökmesiyle karşı karşıya kaldı ve 16 Aralık'tan bu yana parlamentoda güven eksikliğiyle karşı karşıya kaldı. Bu yüzden o tarihten bu yana azınlık hükümetinin başında bulunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz biyolojik silahların geliştirilmesinde hangi ülkenin öncü olması ile ilgili. Amerika 1972 yılında kabul edilen ve 1975 yılında bu yana yürürlükte olan biyolojik silahlar sözleşmesine üye olmasına rağmen bu insanlığa aykırı olan silahların farklı türlerinin geliştirilmesinde öncü ülkelerden biridir. Ağustos 2019 itibariyle 183 ülke bu anlaşmaya katılmıştır. Washington bu konuda suçlanmamak için öne atılma politikasıyla bu sözleşmenin savunucusu tutumunu benimsemiştir. Amerika'nın dönem Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 5 Aralık 2011'de İsviçre'deki Biyolojik Silahlar Sözleşmesi inceleme konferansında şunları söyledi. Amerika, biyolojik silahların kontrolüne yönelik uluslararası çabalarda daha fazla hassasiyet gösterilmesini umuyor. Fakat Amerika'nın biyolojik silahların yayılması konusundaki kaygısı, kamuoyunu yanıltmak ve faaliyetlerini kılıf oluşturmaktan başka bir şey değildir. Amerika hükümeti bu ülke içinde onlarca büyük biyolojik laboratuvara sahip olmanın yanı sıra son yıllarda yurt dışında da biyolojik silah laboratuvarlarının geliştirilmesine özel önem veriyor. Biyolojik unsurların kullanımının önemi ve Washington'un bu alandaki kapsamlı programı nedeniyle bazı tahminlere göre bu laboratuvarların sayısının dünya çapında 200'den fazla biyolojik laboratuvar olduğu belirtilmektedir. Aslında Washington, Amerika'da hali hazırda birçok vakanın meydana geldiği biyolojik felaketlerin meydana gelmesini önlemek için bu laboratuvarları Amerika dışına taşıdı. Amerika ordusunun virüsü üretme kabiliyetine sahip ana biyolojik laboratuvarları en yüksek güvenliğe sahip 4. seviye laboratuvarlarıdır. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'e göre Pentagon dünya çapında biyolojik laboratuvarlar inşa ediyor. Bu laboratuvarlar biyolojik silah yapmak için kuruldu ve bu çok endişe verici bir olay.
Genel olarak son 10 yıllarda Amerika, Avrupa'dan Afrika'ya ve Güneydoğu Asya'ya kadar dünyanın farklı bölgelerinde geniş bir biyolojik laboratuvar ağ oluşturmuştur. Amerika, Sovyet sonrası alanda Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan'da laboratuvar kurdu. İran Sivil Savunma Örgütü Başkanı Gulam Reza Celali, Mart 2020'de yaptığı açıklamada, Amerikan merkezli biyolojik işbirliği programın bir parçası olarak İran, Rusya ve Çin çevresinde Amerika'nın uluslararası kurumların denetimi dışında gizli faaliyetler yürüten yaklaşık 25 adet 4. seviye laboratuvarının bulunduğunu belirtti. Bu laboratuvarlar virüslerin genlerini değiştirerek onları biyolojik silahlara dönüştürebiliyor. Raporlara göre Çin sınırları çevresinde Kazakistan, Kırgızistan, Laos, Vietnam, Tayvan, Güney Kore, Filipinler, Tayland ve Malezya, hatta Afganistan ve Pakistan'da 25 Amerikan biyolojik laboratuvarı faaliyet yürütüyor. Afrika'da ise Amerikan biyolojik deneylere daha ciddi bir şekilde devam ediyor. Ancak Batı medyası hakimiyeti nedeniyle Amerika'nın Afrika'daki yıkıcı biyolojik eylemlerine ilişkin haberlerin birçoğu yayınlanamıyor ve de doğal hastalıkmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Başka bir ifadeyle Afrika halkı laboratuvar hayvanları olarak her zaman batılı biyolojik laboratuvarların özellikle Amerika'nın odak noktası olmuştur. Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Alexey Retishev bu alanda şunları söylüyor. Bu ülkenin Savunma Bakanlığı'nın elinde Pentagon'un Afrika'daki araştırma kurumları gelişmesiyle birlikte Amerika'nın biyolojik savaş varlığının arttığını gösteren belgeler var. Savunma Tehditlerini Azaltma Ajansı, Uluslar Güvenlik Ajansı ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı ülkenin Afrika'daki biyolojik laboratuvarların faaliyetlerine destekliyor. Amerika'nın biyolojik silahlar alandaki faaliyetlerinin çoğunlukla Rusya'ya yönelik olduğu dikkate alındığında Moskova bu eylemleri kınarken Amerika'nın biyolojik eylemlerine karşı koymak amacıyla Birleşmiş Milletler ve bu örgütün güvenlik konseyinde kararlar almaya çalışmıştır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Asçeti Press'in Türkiye'de çocukların çalıştığı günleri anlatan haberiyle ilgili. Amerika Haber Ajansı Associated Press, Türkiye'deki yoksulluğun vahim durumuna ve bunun çocuklar açısından sonuçlarına değinen raporunda, eğitim hakkından mahrum bırakılan ve geçimlerini çöplüklerde arayan yoksul çocuklara dikkat çekti. Associated Press'in bir raporunda şu ifadelere yer verildi: Türkiye'nin ulusal para birimindeki değer kaybı ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı alışılmadık ekonomi politikaları, Türkiye'de enflasyonun dramatik bir şekilde artmasına neden oldu. Öyle ki birçok aile yiyecek ve barınma masraflarını karşılamakta zorlanıyor ve çocuklar geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda kalıyor. Parsley'in İSNA'dan verdiği haberde UNICEF ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortak raporuna göre 2023 yılında ülkedeki 22 milyon çocuğun yaklaşık 7 milyonu yoksulluk içinde yaşayacak. Associated Press bu raporda Türk çocuklarının ailelerine küçük bir gelir sağlamak için ebeveynleriyle birlikte çöpte geri dönüştürülmüş malzeme aradıklarını belirtiyor. Bu rapora göre Türk aileler kira, fatura ve diğer temel giderleri ödemekte zorlanırken çocukların kıyafet, kitap ve ayakkabı almakta da zorluk yaşıyor. Associated Press'e göre Türkiye dünya sahnesinde dinamik ekonomisi ve yabancı yatırımcılar için cazip bir destinasyonuyla güçlü ve etkili bir ülke olarak kendini göstermeye çalışıyor. Fakat bu ülkede iş çocuklar ve ailelerinin çöp kutularını karıştırmaları tablosu Erdoğan hükümetinin bu imajıyla tamamen çelişiyor. Ancak 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan partisinin sosyal programlarını savunuyor ve bu ülkede yasakların, baskıların, mahrumiyetlerin ve yoksulluk döneminin bittiğini iddia ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Kasım ayındaki G20 zirvesinde yaptığı konuşmada şunları iddia etti: Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi dünyadaki en kapsamlı sosyal güvenlik sistemlerinden biridir. Ve Ankara, yoksulluğun tamamen ortadan kalkmasına kadar devam edecek. Ancak Türkiye'de 4 çocuklu bir aile yaklaşık 170 dolar devlet yardımı alıyor, fakat bu paranın tamamen kiraya harcandığı için çocuklar bundan da faydalanamıyor. Associated Press'e göre Türk halkı bu ülkedeki gerçek enflasyonun hükümetin resmi istatistiklerinden çok daha yüksek olduğuna inanıyor ve düşük gelirli gruplara verilen devlet yardımlarının onların yaşamları üzerinde somut bir etkisi yok. Uzmanlar milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaş için devlet yardımlarının yeterli olmadığını, birçok ebeveynin çocuklarına kıyafet almakla kira ödemek arasında seçim yapmak zorunda kaldığını belirtiyorlar. Hatta bazı aileler çocuklarını okula göndermek ya da ailenin gelirini biraz olsun artırmak için onları iş gücü olarak kullanmak konusunda kararsız kalıyor. Yoksulluk alanında çalışan araştırmacı ve aktivist Hacer Fugu, Türkiye'nin ya okulu bırakmak zorunda kalan ya da haftanın 4 günü çalışı bir gün ders çalışan programlara katılmak zorunda kalan yanlış bir nesil yetiştirdiğini söylüyor. Bu kategorideki çocuklar devletin asgari ücretinin küçük bir kısmını alıyor. Bu araştırmacı 2 milyon Türk çocuğu mutlak yoksulluk içinde yaşadığını dikkat çekerek Türk çocuklarına sunulan çalışmanın yanında okuma planından bir eğitim programı değil, aslında ucuz iş gücü kazanma planı olduğunu da söylüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Dün akşamki sohbetimizde Suriye gelişmeler üzerinde durduk. Siyasi analist Sayın Abdülmenaf Kırani ile sohbetimiz biraz uzun sürdüğü için röportajımızın ikinci ve son bölümünü bugünkü yayında, bu akşamki yayında sizlere sunuyoruz. Sayın Kıran'ın konuyla ilgili sözlerini ve görüşlerini kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim.
Siyaset dediğim gibi bir güç meselesidir. Sizin gücünüz varsa, bir şeyler yapabiliyorsanız bütün güçler sizinle ittifak kurarlar. Ya de facto ya da de jure bir şekilde. Şu anda Jolani Suriye'nin en önemli siyasi ve askeri gücü olduğu için her devlet ondan bir şekilde istifade etmeye çalışıyor. Onunla ilişki geliştirmeye çalışıyor. Ve aynı zamanda hem ondan yararlanmak hem de onu etkilemek için çaba gösteriyorlar. Fakat daha ben yani Suriye'de bütün yani kozların paylaşıldığını veya ortamın durulduğuna inanmıyorum. Kanımca daha Suriye'de yani bu iç çatışmalar uzun bir süre devam edecektir. Çünkü yani Jolani'yi kabul etmeyen, Ateşe'yi kabul etmeyen kesimler de vardır. Bir öte yandan yani gerçekten Ateşe'nin yarınlarda Suriye'ye neler getirebileceğini bilmeyen Suriyeliler vardı. Bir kısmı Dürziler, belki siz de basından takip ediyorsunuz. Yani Ateşe ile yaşamaktansa biz diyor İsrail ile yaşamayı tercih ederiz gibi duyumlar alıyoruz. Ne kadar doğru yanlış bilmiyoruz. Türkiye'de enformasyon da çok yeterli doğru olmadığı için bizim doğru analiz yapma şansımız da biraz azdır. Onu da size söyleyeyim. Fakat yani şu anda hem Amerika hem de Batı bloku istiyor ki Suriye'ye federal bir sistem, bir çözüm falan gelsin ama Suriye toprakları bölünmesin. Ve bir de laik bir sistem savunurlar onlar, yani dine dayalı veya işte teokratik bir sistem kabul etmezler, etmek istemezler daha doğrusu. Şimdi bunun tartışmaları oluyor ama öte yandan Türkiye'de Kürtler orada bir statü elde etmesin diye çaba gösteriyor. Yani Esad'ın gitmesinde müttefik olan güçler ondan sonraki oluşabilecek oluşmasını istedikleri oluşacak sistem konusunda müttefik değildirler. Hemfikir değildirler. Tartışmalar da çatışmalar da biraz bundan kaynaklanıyor. Yani şu anda Suriye'de bir yandan iç dinamikler devrede, bir yandan da dış dinamikler devrededir. Hangisinin daha çok etkili olacağını valla bizler de kestiremiyoruz daha çok. Görünen odur ki bu aşamada dış dinamikler daha çok etkileyici olabiliyorlar. Çünkü Suriye vatandaşları henüz kendi kaderlerini tayin edebilecek bir güç ve ortak iradeye sahip değildirler.
Evet. Efendim, son günlerde bu Kürt bölgeleriyle ilgili bir takım senaryolar konuşuldu. Hala da gündemde bu konu, Türkiye için sıcaklığını korumakta bildiğiniz gibi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde PYD'ye bir mesaj verdi. Ya silahı bırakacaklar ya Suriye topraklarında gömülecekler şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi Türkiye'nin o Kürtlerle ilgili beklentisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Esad yönetiminde kimi uzmanlara göre gerçekleştiremediği bazı planlarını şimdi HTŞ ile koordineli bir şekilde Kürtlere karşı uygulayacak Türkiye. Buna siz ne kadar katlıyorsunuz? Alalım görüşlerinizi.
Yani bir kere dediğim gibi başından beri Türkiye kendi Kürtleri kendisi için bir güvenlik tehdidi olarak görüyor. Tabii Türkiye'nin nüfusunun üçte biri de Kürttür. Türkiye'nin bu politikası aslında real politiğe çok uygun bir şey değildir. Bundan ne kadar başarılı olur? Bana göre Türkiye, evet PYD silah bıraksın diyor. Bizim sınırımızda PYD'nin veya Kürtlerin kurabileceği bir federal sistem falan biz istemiyoruz. Yani Türkiye'deki gibi bireysel haklardan istifade edecekleri merkezi üniter bir devlet istiyoruz. ya giderler ya gitmezse biz müdahale ederiz diyorlar. Ama yani aynı şekilde Amerika'da diyor ki yani ben diyor PYD benim müttefiğimdir. Daha DAEŞ tehlikesi vardır ve bu DAEŞ tehlikesini bertaraf etmediğimiz sürece biz beraber çalışacağız. Bu çerçevede Türkiye eğer yani çok durumu zorlarsa karşı karşıya gelebiliriz. Şimdi Türkiye'nin efelenmesi evet Kürtlere karşı şeydir. Yani Kürtler sahipsiz bir millettirler. Uluslararası alanda destekçileri yoktur ama yani Amerika'ya karşı Türkiye ben Amerika'ya rağmen burada operasyon yapacağım diyebilecek bir ülke değildi. Ben hiç sanmıyorum yani Türkiye Amerika ile karşı karşıya gelmek istemez. Öte yandan yani bu şeyin yani HŞT'nin gelmesinde gelmesiyle beraber Suriye'de hem İran'ın hem de şeyin etkisi kırıldı. Hem de Rusya'nın etkisi kırıldı. Ve büyük de zararları olmuştur. Türkiye bunu destekliyor. Yani ben gelecek önümüzdeki süreçte hem İran'ın hem de Rusya'nın Türkiye ile karşı karşıya gelme ihtimalinin olduğunu da düşünüyorum. Yani çünkü şeydir bir söz var diyor ki kurt ayazı çeker, kışın ayazını çeker. Pardon, kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz diye bir söz vardır. Şimdi ben tahmin edersem yani ne Rusya ne de İran Türkiye'nin bu tutumundan memnun değildirler. Çünkü onların ulusal çıkarları bu işten zarar gördü. Gördüğüm kadarıyla. Yani ümit ederim ki yani Suriye için de bölgemiz için de bir barış gelsin. Başka bir şey diyemiyoruz. Ve gerçekten yani Kürtler bu bölgenin yani asil milletleridir. Hem Müslüman bir halktır hem de bu kültürün orta şeyidirler. Ürünüdürler. Yani Kürtlerin de bir statü kazanmasına bütün tarafların yardımcı olmaları gerekiyor. Yani böyle anti-Kürt bir eksende Orta Doğu'da asla ve asla hiçbir şekilde istikrar gelmez. 100 senedir Kürtlerle, Türkler, Kürtlerle, Araplar, Kürtlerle, Farslar arasında çatışma oluyor. Bunları önlemenin yolu yani Kürtlerin taleplerini dikkate alacak, onların taleplerini karşılayacak çözümlerin gelmesidir.
Doğru. Son soru. Kürtlerin
olmadığı bir çözümün ben tahmin etmiyorum ki artık bundan sonra ne Suriye'de ne de yani gerek Irak'ta Türkiye'nin kendisinde bile istikrarsızlık sebebi olur. Yani şu anda Türkiye'de bile bir istikrarsızlık vardır. Yani Türkiye tam bir istikrar içinde değildir. Hı hı. Gördüğüm kadarıyla.
Evet. Son soru olarak Sayın Abdülmenaf Bey, şimdi biz bu Amerika ile Batı ülkelerinden bahsettik ama Rusya'nın çıkarlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? HTŞ döneminde yine Suriye ile ilgili Rusya'nın o eskideki olan Esad'la ilgili politikaları hala devam edecek mi? Kimi bölgeler konusunda kontrolü falan sağlama gibi girişimler vardı. Bunu da kısaca bizim için açıklarsanız memnun olurum efendim.
Yani ben HTŞ Rusya'nın taleplerini kabul etmediği sürece orada bir hükümet yani istikrarlı bir hükümet kurabileceğine ihtimal vermiyorum. HTŞ mecburdur hem şeyin İran'ın kısmi kaygılarını gidermeye hem de Rusya'nın kaygılarını gidermeye tamamen Rusya karşıtı ve İran karşıtı bir siyasetle veya bir sistem getirirse ben onun çok uzun yani uzun dönemde istikrarlı bir şekilde yürüyebileceğine ihtimal vermiyorum. Onların kaygılarını gidermesi gerekiyor. Özellikle Rusya'nın özlerini güvence altına alması gerekiyor. Onların oradaki faaliyetlerini hatta ben tahmin edersem ki şeyler de gündeme gelecektir. Yani gerek Rusya'nın gerek de diğer devletlerin Esad döneminde Suriye'ye sağlamış oldukları ekonomik şeyler nedir? imkanlar veya verdikleri borçlar da gündeme gelecek.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Ayn Abdülmenaf Kıran'ın görüşlerini süre gelişmeleriyle ilgili dinlenmiş olduğunuz, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İran Radyo Podcast. Filistin, İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Filistin topraklarının çalkantılı bir tarihi var. Süleyman ve Davud gibi peygamberler döneminin efsanevi savaşlarından Haçlı seferlerine, Osmanlı dönemi savaşlarından İngiltere'nin işgaline, İngiltere'nin geri çekilmesinden Siyonistlerin işgaline kadar. Bu podcast'in son bölümünde Filistin'deki mevcut durumun oluşum sürecini ve bu ülkenin Kudüs'ü işgal eden rejim tarafından nasıl işgal edildiğini inceliyoruz. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
...1799 yılında Napolyon Bonaparte Yahudileri Filistin'de bir Yahudi devleti kurmaya davet eden ilk Avrupalı lider oldu. Yıllar sonra 1897'de İsviçre'de ilk Siyonist konferans düzenlendi ve Filistin'in Yahudileştirilmesine yönelik hedefli bir politika izlenmesine karar verildi. Onları duyarsızlaştırmak için Yahudi devleti yerine Yahudi vatanını kullandılar. Ancak 30 yıl sonra ve Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Yahudilerin yalnızca %1'i bu planı destekledi ve uygulamada bu plan başarısız oldu. O dönemde Filistin nüfusunun yalnızca %8'i Yahudilerden oluşuyordu ve işgal ettikleri yüz ölçümü Filistin'in yalnızca %2'sini oluşturuyordu. Birinci Dünya Savaşı olayları 1917'de Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanmasına yol açtı. İngiltere bu bildiride Filistin'de bir Yahudi vatanı yaratılması çağrısında bulundu. Bu nedenle Filistin'deki İngiliz hakimiyeti sırasında büyük bir Yahudi nüfusu Filistin'e göç etmiş, dolayısıyla bu dönemde Yahudi sayısı 6 katına ulaşmıştır. Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanmasından 30 yıl sonra 1948'de sahte İsrail Devleti kuruldu. O dönemde Yahudiler Filistin topraklarının %78'ini işgal ediyordu. İşgal edilen bölgeler arasında Filistin'in kuzeyinde yer alan El Halil, Akdeniz kıyıları, Negev çölü ve Filistin'in orta bölgesi yer alıyordu. Batı Şeria, Ürdün'ün Gazze'de Mısır yönetiminin elinde olduğundan
Bu iki bölge Siyonist rejimin işgalinden kurtuldu. Ancak 1967'den 1995'e kadar İsrail, Batı Şeria'nın %60'ını, Gazze'nin ise %40'ını işgal etmeyi başardı. Ayrıca İsrail bu dönemde Filistin'in %97'sini işgal edebildi. Irkçı İsrail'in 1948'de kurulduğu güne Nekbe Günü adı verilmiştir. Ayrıca 1967 yılı Mısır, Suriye, Ürdün ve Irak gibi Arap ülkelerinin İsrail'e yenilmesi nedeniyle başarısızlık yılı olarak da anılmaktadır. Bu yıl ve 6 günden fazla sürmeyen savaş sırasında ırkçı rejim, Batı Şeria, Gazze ve Filistin'e komşu ülkelerin bazı bölgelerini işgal etti. Filistin'in 1948'de İsrail tarafından işgal edilmesinden bu yana Filistin ile İsrail arasında her daim bir çatışma yaşanmış ve İsrail defalarca Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştirmiştir. Yalnızca 1948'de İsrail tarafından 34 katliam gerçekleştirildi. Bunların en ünlüsü Deir Yasin katliamıydı. Bu olayda 254 kişi vahşice öldürüldü. İsrail'in diğer cinayetleri arasında 1956'da 200 Filistinlinin şehit edildiği Han Yunus katliamına da değinebiliriz. Tarihin en büyük cinayetlerinden biri 1982 yılında Siyonist rejim tarafından 3000 Filistinli kadın ve çocuğun katledildiği Sabra ve Şatila katliamıdır. Ayrıca 1987'de 6 yıl süren intifada sırasında 1540 Filistinli Siyonist rejim tarafından şehit edilmiş, 130 bin Filistinli de yaralanmıştı. 2000 yılındaki intifada da 2800 kişi şehit edildi. Ancak Kudüs'ün işgalcisi rejimin Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği en vahşi katliamlardan biri 2023 yılının Ekim ayından bu yana yaşandı. İşgalci rejim Aksa Tufanı operasyonuna misilleme olarak 2023 yılının Ekim ayından bu yana 17 binden fazlası çocuk olmak üzere 45 binden fazla Filistinliyi şehit etti. Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu soykırım sırasında Filistin Enformasyon Merkezi'nin açıklamalarına göre 1410 Filistinli aile tamamen yok edildi. Gazze'de 160.500 yerleşim birimi tamamen yok edilirken, işgalciler 78.000 ton bombayla Gazze'nin %86'sından fazlasını yok ederek 2 milyondan fazla Filistinli yerinden etti. Bunca düşmanlık ve vahşet, Siyonist rejimin geçen yıl Gazze'ye düzenlediği saldırıyı, bu rejimin var olduğu yıllarda gerçekleştirdiği en büyük soykırımlardan biri haline getirdi. Siyonistler ve onların Amerika ve Avrupa'daki destekçileri, Filistin'in işgali ve Filistinlilerin öldürülmesi ve soykırımının yanı sıra
Müslümanların ilk kıblesi olan Filistin ve Kudüs'teki Müslüman halkın tarihi kimliğini silmek için bir asrı aşkındır pek çok siyasi, ekonomik ve kültürel çaba harcadı. Bu girişimlerin hedefi Filistin'in işgalini ve Filistinlilerin suçlu ve terörist olarak öldürülmesini meşrulaştırmaktı. Batıdaki insanların zihninde Filistin'in nasıl işgal edildiğine dair gerçek anlatının bu şekilde tersine çevrilmesi, Filistin halkının direniş hareketinin suçlu ve terörist olarak adlandırılmasına ve sahte İsrail rejiminin Filistinlileri öldürme eylemlerinin hak ve savunma olarak adlandırılmasına neden oldu. Öte yandan batılı ülkelerde sahte İsrail rejimine karşı yapılan her türlü protesto ve eleştiri antisemitizm olarak adlandırılıyor ve cezalar iş yerinden atılmaktan para cezası ve hapis cezasına kadar değişiyor. Siyonistlerin sahte İsrail rejiminin varlığını meşrulaştırabilmek için bölge ülkeleriyle ilişkileri ihtiyacı vardı. Bölgedeki Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeden İsrail'in Kudüs Şerif'in normalleşmesine yönelik İslami diriliş hareketiyle baş etmesi mümkün değildi. Yerinden edilmiş Filistin halkı bölge ülkelerine dağılmış durumda. Filistinli mülteciler için Filistin'in kurtuluşu hala bir ülküdür. Filistinli çocuklar Filistin'in özgürlüğü ülküsüyle büyüyor. Filistinli annelerin çocuklarına yazdıkları ninniler, Filistin'in mücadelesini ve özgürlüğünü anlatan şiirler ve şarkılardan oluşuyor. Siyonistler bu tehdidi ortadan kaldırmak için Filistin'e komşu ülkelere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak ya da Batı Asya bölgesindeki Arap ülkelerinden puan kazanmak için kart olarak kullanmak amacıyla diyalog ve uzlaşma yolunu izliyorlardı. Mısır, İsrail'le uzlaşma hattında yer alan ilk Arap ülkesi oldu. Cemal Abdülnasır'ın yardımcısı Enver Sedat, Abdülnasır'ın ölümünden sonra Filistin'in özgürlük davasına ihanet eden ve sahte İsrail rejimini tanıyan ilk Arap lideriydi. Sedat, Sina Çölü'nün Siyonistlerden geri alınması karşılığında 1979 yılında Siyonist Başbakanı Isaac Rabin ve Amerika Başkanı Jimmy Carter ile Camp David barış anlaşmasını imzaladı. Ancak bu ihanetle Sedat, Mısırlı Müslüman savaşçı Halid İslamboli tarafından suikasta kurban gitti. Ancak Sedat'ın halefi Hüsnü Mübarek, İsrail'le uzlaşma çizgisini sürdürdü. Camp David anlaşmasının imzalanmasıyla Arap ve İslam ülkeleri arasında bir uçurum oluştu. Bu uçurum aynı zamanda Filistin Kurtuluş Hareketleri arasında oluşmuştu. Bir grup İsrail'e uzlaşmaya inanırken başka bir grup ise Filistin'in kurtuluşuna kadar mücadelenin sürdürüleceğine inanıyordu. Bir dizi Arap ve İslam ülkesi sahte İsrail rejimini tanıdı. Filistin direnişinin ana hareketi olan Yasir Arafat'ın önderliğindeki El Fetih Hareketi, 1982'de Lübnan'dan sınır dışı edildikten sonra İsrail'e uzlaşma yoluna gitti. Arafat'ın İsrail'e müzakereleri sonunda 1993'te Oslo Anlaşması'na ve İsrail'in El Fetih Hareketi tarafından tanınmasına yol açtı. Bu uzlaşmanın karşılığında Arafat, Batı Şeria'nın küçük bir bölümünün kontrolünü ele geçirdi ve Filistin Özerk Yönetimi adı verilen yarı hükümet oluşumunu sağladı. Siyonistler bu anlaşmaya bile uymadılar.
Batı Şeria'nın güvenlik kontrolü artık Siyonistlerin elinde bulunuyor. Onlar istedikleri zaman bu alana girip öldürmeye, yok etmeye başlıyorlar. Özel yönetim teşkilatının hazinesi de Siyonistlerin elinde olup, pratikte özel yönetim teşkilatının Batı Şeria'da sadece kağıt üzerinde yetkisi bulunuyor. Siyonistlerle uzlaşma çizgisine paralel olarak Filistin'in kurtuluşu için İslami Direniş Hareketi eskisinden çok daha güçlü olup Kudüs'ün kurtuluşu davasının unutulmasına izin vermedi. Sahte İsrail rejimi Aksa tufanı öncesinde bile İbrahim Paktı veya Fars Körfezi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmalar imzalayarak bir anlaşmaya varabileceklerini sanıyordu. Aksa tufanı meydana geldiğinde Siyonistler Suudi Arabistan ile barış anlaşması imzalamaya hazırlanıyordu. Bu operasyon Filistin ve bu toprakların işgali, Siyonistlerin cinayetleri ve saldırıları bunu dünyanın ilk haberi haline getirdi. 2023 yılında bölgede ve dünyada önemli gelişmeler meydana geldi. Filistinli mücadeleciler artık İsrail askerlerine taşla saldırmıyor. İşgal altındaki Filistin'in her yerini hedef alabilecek füzelere donatılmış hale geldiler. Siyonistler geçtiğimiz yıllarda büyük cinayetler işleyerek çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 45 binden fazla Filistinliyi şehit ettiler. Yahya Sinwar gibi büyük komutanlar makam ve mevkilerinin zirvesindeyken şehit oldular. Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah 82 ton bombayla şehit edildi. Siyonistler Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte direniş eksenini kırmayı başardıklarını düşünüyorlar. Ancak bu gerçekleşmeyecek boş bir hayalden ibarettir. Sahte İsrail rejiminin 76 yıllık kuruluş tarihinde Filistinli mücadeleciler, Siyonistlerin Filistin direniş ve mücadelesinin sonu ilan ettiği çok zor günler yaşadı. Ancak Filistin İslami Direniş Hareketleri bu sorunlardan ve Siyonistlerin baskı ve terör politikalarından daha güçlü bir şekilde çıkmayı başardı. Bazı Filistinli militan grupların Siyonistlerle uzlaşmaya varmasının ardından Hamas hareketinin varlığı ilan edildi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Esad rejiminin devrilmesinin ardından şunları belirtti. Suriye'de meydana gelen olaylarla, Siyonist rejim ve Amerika'nın işlediği cinayetlerle ve bazı kişilerin yaptığı yardımlarla direniş meselesinin bittiğini zannettiler. Fakat büyük yanılgı içindeler. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei konuşmasının bir başka bölümünde ise Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'a yönelik günlük saldırıları ve cinayetlerine değinerek şunları kaydetti. Direniş şehitlerinin yolu ve Gazze halkının yolu devam ediyor. Lübnan ise Siyonistlerin günlük saldırılarına karşı ayakta duruyor ve direniyor. Siyonist rejim Suriye üzerinden Hizbullah güçlerini kuşatıp yok etmeye çalışıyor ama yok edilecek olan İsrail'dir. Ayetullah Hamenei ayrıca şunları belirtti. Suriye'de yaşanan gelişmelerle Siyonist rejimin ve Amerika'nın işlediği cinayetlerle ve bazı kişilerin onlara verdiği yardımlarla direniş meselesinin bittiğini sandılar. ama yanılıyorlar. Zira Seyyid Hasan Nasrullah'ın ruhu, Sinvar'ın ruhu diridir. Bu insanların şehadetleri onları yok etmemiş, yalnızca bedenleri gitmiş, ruhları ve düşünceleri kalmıştır ve yolları da devam etmektedir. Değerli dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şiddetten arınmış bir dünya,
Siyonist rejimin Filistin'deki cinayetlerinin anlatısı.
Değerli dinleyiciler, Şiddetten Arınmış Bir Dünya, Siyonist rejimin Filistin'deki cinayetlerinin anlatısı isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde savunmasız Filistin halkının çileli yaşam sürecinden bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim.
Yıl önce İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimiyle dünya, insanlığın büyük arzusunu içeren bir kararnamenin onaylanmasına şahit oldu. Şiddetten ve aşırılıktan arınmış bir dünya. Ama bugün bu yüce ülkeye rağmen Gazze ve Filistin adaletsizliğin, şiddetin ve aşırıcılığın ateşinde yanmaya devam ediyor. Siyonist rejim, Filistin topraklarında sayısız cinayetler işleyerek bu toprakları sonsuz bir savaş alanına dönüştürdü. Bugünkü sohbetimizde bu ölümcül şiddetin sonuçları, devam etmesinin nedenleri ve dünya barışı ve güvenliği için şiddetten arınmış bir dünya idealinin yeniden canlandırılmasının gerekliliği üzerinde duracağız.
17 Aralık yani Hicri Şemsi 27 Hazer, barışı ve barış içinde bir arada yaşamayı amaçlayan küresel çabaların tarihinde dönüm noktalarından biridir. İran İslam Cumhuriyeti'nin 10 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na teklif edip tescil ettiği şiddet ve aşırılıktan arınmış bir dünya kararnamesinin onaylandığı gün. Bu kararname insanlığa yönelik en büyük tehditlerden biri olan aşırılık ve şiddeti her düzeyde ve boyutta engellemeye çalışan ve çabalayan bir kararnamedir. Bu kararnamenin kabul edilmesinden bugüne kadar geçen 10 yıl boyunca dünya bu ülküyü gerçekleştirme yönünde birçok zorlukla karşı karşıya kaldı. Bazen tekfirci terörizm, bazen de devlet şiddeti biçimindeki şiddet ve aşırıcılık küresel barış ve güvenliği tehdit etmeye devam etti. Bu arada şiddet içeren devlet aşırıcılığının en bariz örneklerinden biri bugün Filistin topraklarında, özellikle de Gazze'de olup bitenlerdir.
2 milyondan fazla insanın yaşadığı bu dar şerit olan Gazze, 70 yılı aşkın süredir işgale ve zulme karşı direnişin simgesi olmuştur. Ancak son bir yılda dünya, Siyonist rejimin Filistin topraklarının bu bölümündeki insanlara karşı eşi benzeri görmemiş şiddet ve baskıya şahit oldu. Bu saldırılar sadece hassas altyapıları hedef almakla kalmayıp, aynı zamanda insan hayatını ve onurunu da doğrudan hedef almıştır. Kritik altyapılara değil, doğrudan insanların hayatlarını ve onurlarını da hedef almıştır.
Saldırgan rejim, Ekim 2023'ten bu yana muhtelif bahanelerle Gazze'yi askeri silahlarının test alanına dönüştürmüş bulunuyor. Büyük hava ve kara saldırıları, hastanelerin, okulların ve konutların tahrip edilmesi, hatta Birleşmiş Milletler ofislerinin ve insani yardım merkezlerinin bile hedef alınması, dünyanın gözü önünde yaşanan bu çıplak şiddet ve soykırımlardan bazılarıdır. Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu bu rejimin iğrenç cinayetlerini ve suçlarını meşrulaştırırken, bu saldırıları terörü yok etme kampanyasının bir parçası olarak tanıtıyor. Ancak burada asıl soru şu ki, nasıl oluyor da terörle mücadele bağlamında soykırım ve toplu katliam meşrulaştırılabiliyor?
Ölkçü İsrail rejimi son bir yıldır yalnızca Gazze ve Lübnan halklarıyla değil, uluslararası toplumla da karşı karşıya geldi. Birleşmiş Milletler'in İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yönelik eleştirisi Netanyahu'nun sert tepkisine neden oldu. Netanyahu bu eleştirilere yanıt olarak Birleşmiş Milletler'i yozlaşmış ve değersiz bir kurum olarak nitelendirdi ve genel kurul kürsüsünden bu uluslararası kurumu antisemitizmin çöplüğü olarak nitelendirdi. Bu davranış yalnızca Siyonist rejimin uluslararası yasaları hiçe saydığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bu rejimin vahşi cinayetlerine yönelik her türlü eleştiriyi antisemitizm etiketiyle itibarsızlaştırmaya da çalışıyor.
Geçtiğimiz yıl saldırgan rejim İsrail, Filistinli mültecilere hayati hizmetler sağlayan UNRWA gibi insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdı. Gazze ve Batı Şeria'da binlerce ailenin tek sığınağı olan bu kurum defalarca saldırıların hedefi oldu. Yalnızca geçen yıl UNRWA binalarına yönelik 460'tan fazla saldırı kaydedilirken söz konusu saldırılarda yüzlerce personel ve sivil öldürüldü. Netanyahu ve hükümeti kapsamlı propagandalarla UNRWA'yı Filistinli mücadeleci gruplar için bir sığınak olarak göstermeye çalıştı. Bu uluslararası kurum en temel insan haklarından dahi mahrum bırakılan birçok Filistinli çocuk ve kadının tek koruyucusudur.
Geçtiğimiz yıl İsrail rejiminin şiddet ve aşırıcılığının kurbanı olan yalnızca Gazze halkı değildi. Aynı zamanda Batı Şeria'daki aşırıcı yerleşimcileri de Siyonist rejim ordusunun desteğiyle Filistinlilere saldırı düzenliyor, onların evlerini yakıp topraklarını gasp ediyor. Bu eylemler o kadar yaygınlaştı ki sahte İsrail rejimini destekleyen bazı ülkeler bile bu şiddet eylemlerini kınamak zorunda kaldılar.
İsrail rejiminin şiddet ve aşırıcılığı, israf ve yayılmacı politikalar çerçevesinde oluşmuştur. Bu politikalar sadece bölgesel barışı değil, aynı zamanda küresel güvenliği de tehlikeye atmaktadır. Böyle durumlarda uluslararası kurumların bu insani krizi önlemedeki rolü her zamankinden daha önemli hale geliyor.
Uluslararası kurumlar şiddet ve aşırıcılığın azaltılmasında etkili bir rol oynayabildi mi? Pek çok kişi Güvenlik Konseyi'nin veto hakkının adil olmayan kullanımı nedeniyle şiddeti ve aşırıcılığı önleyememesinin, Filistin'deki krizin devam etmesinin ana nedenlerinden biri olduğuna inanıyor.
Ancak Birleşmiş Milletler ve UNRWA gibi kurumların varlığı Filistin halkına yönelik bir umut ışığını canlı tutmuştur.
Bugün bu kararnamenin kabul edilmesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şiddet ve aşırılıktan arınmış bir gün ilan edilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Ancak dünyanın geçmişe oranla daha fazla şiddet ve aşırıcılığa maruz kalmasına şahit oluyoruz. Dönemin İran Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Rouhani, dünyanın şiddet ve aşırıcılıktan arınmış olduğu bir günün belirlenmesini önerdiğinde, Irak ve Suriye tekfirci ve terörist grupların şiddet ve aşırıcılığı içinde boğulmaktaydı. Batılılar tekfircilerin ve terör gruplarının suçlarını ve şiddet içeren davranışlarını İslami öğretilere bağlamaya çalışarak psikolojik bir savaş yaratma çabasındaydı. İslam dininin adaleti, sevgiyi ve barışı diğer dinlerden daha fazla teşvik etmesine rağmen bunlar yaşanıyordu. Dr. Rouhani, Batılı hükümetlerin İslam'a yönelik bu saldırısına yanıt olarak, şiddet ve aşırılıktan arınmış bir dünya günü belirlenmesini önererek tüm dünyaya şu mesajı vermişti. İslam dini diğer dinlerden daha fazla insanları birlikte yaşamaya, hoşgörüye ve adalete davet ediyor.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu ki, Batı Asya bölgesinde tekfirci ve terör gruplarının büyümesinin temelinde Amerika ve Avrupa hükümetlerinin bu bölgeye müdahaleleri yatmaktadır. Afganistan'da El-Kaide ve Irak'ta IŞİD, Amerikan ve İngiliz hükümetlerinin müdahaleleri ve diğer bazı Avrupa hükümetlerinin desteği sonucu oluşturuldu. Bu gruplar Batılı hükümetler tarafından Irak ve Suriye'de kriz yaratma aracı olarak kullanıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgedeki iddialı bazı ülkelerin mali ve askeri desteğiyle uygulamada Batılı hükümetler, ülkelerinin kapılarını Avrupa'daki tekfirci ve terörist eylemleri destekleyenlere, IŞİD'e ve diğer tekfirci ve terörist gruplara katılmak için herhangi bir engel olmaksızın Suriye ve Irak'a gidenleri açık bıraktı. Avrupa hükümetlerinin bu politikası Avrupa toplumları için bir tehdit haline geldi ve bu ülkelerde benzeri görmemiş terör eylemleri yaşandı.
Batılı hükümetler bugün Siyonist rejimin en büyük destekçisi olarak Filistin, Lübnan ve Suriye halkına karşı en korkunç insanlık suçlarını işliyorlar. Daima barış ve adalet iddiasında olan bu hükümetler aslında dünyadaki en aşırı şiddet ve aşırıcılığı teşvik etmektedir. Çeşitli Birleşmiş Milletler kurumları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e göre Siyonist rejim bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik herhangi bir cinayet işlemedi. Batılı yönetimler bu menfur eylemleri tamamen kayıtsızlıkla görmezden gelmiş, meşru müdafaa, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele gibi gerekçelerle gerçeklere gözlerini kapatmışlardır. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana bu hükümetlerin davranışları bu tür açık suçlar ve cinayetler karşısında hiç bu kadar ikiyüzlü ve pervasız olmamıştı. Saldırgan rejim, Filistin halkına yönelik soykırım ve baskıda insan standartlarını ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir kırmızı çizgi bırakmadı. Öte yandan Batılı hükümetler bu rejime koşulsuz destek verirken hiçbir ahlaki ve hukuki sınıra da saygı göstermediler. Pasif iddialar ile şiddete ve aşırıcılığa verilen pratik destek arasındaki bu bariz çelişki, Batı'nın bölgedeki politikalarının acı gerçeğini gözler önüne seriyor.
Binaenaleyh, dünyadaki mevcut durumda İran İslam Cumhuriyeti'nin 2013 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sunduğu teklifin yeniden okunarak ele alınması özel önem kazanacak gibi görünüyor.
şiddet ve aşırılıktan arınmış bir dünya kararnamesi, barış içinde bir arada yaşama ve insan haklarına saygı çağrısıdır. Ancak bu ülkünün gerçekleşmesi, uluslararası toplumun ciddi işbirliğini ve dünyayı şiddet ve aşırılıkla krize sürükleyen rejimler üzerinde baskı yapılmasını gerektirir. Dünyanın şiddetten ve aşırılıktan arındırılacağı, din, ırk ve milliyet ayrımı yapılmaksızın tüm insanların barış ve güvenlik içinde yaşayacağı günün gelmesi umuduyla.
Değerli dinleyiciler, şiddetten arınmış bir dünya, Siyonist rejimin Filistin'deki cinayetlerinin anlatısı üzerine hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Allah'ı ısmarladık.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 7. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Sadaka kurtarıcı bir ilaçtır. Kulların dünyadaki amelleri kıyametle gözlerinin önüne dikilecektir." Çoğu zaman başımıza bir bela gelince, başımız sıkışınca onu bertaraf etmek için her yola başvururuz. Fakat geçmez. Bazen de acı hiç düşünmediğimiz veya inanamadığımız bir şeyle geçer. İslam dininin acıların çaresi ve dermanı ve hatta önleyici olarak belirttiği şeylerden biri sadakadır. Evet, sadaka tüm acılar için tuhaf bir ilaçtır. Her acı ve hastalık Rahman ve Rahim olan Allah'ın izniyle tedavi edilebilir. Bu acı ister fiziksel, ister maddi veya manevi olsun bir şey değişmez. Öyle bir ilaç ki herkes için yararlı olabilir ve hastalıkları daha da yoğunlaştıran veya yan etkileriyle başka sorunlar oluşturan diğer ilaçlar gibi hiçbir yan etkisi de yoktur. Bir insan sadaka verince Rahman suresinin 60. ayetindeki genel kural ile karşılaşır. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Aslında insan başkalarına sadaka vermekle Allah'ın yardımı için yolu açar ve böylece acısı inanılmaz bir şekilde bertaraf olur. Tabii ki sadaka vermek sadece maddi yardımda bulunmak, sadece muhtaç ailelere para yardımı yapmak değil, para harcamadan da sadaka verilebilir. Gerçi maddi yardımların kendine has bir yeri vardır. Fakat ondan daha da önemlisi insanlık toplumunda yaşanan seçkin ve güzel harekettir. Örneğin başkalarının ayağına takılmasın diye bir taşı yoldan alıp, bir kenara bırakmak, yaşlı birine sevgiyle gülümsemek, ağlayan bir çocuğu küçük bir şeker ile sakinleştirmek, bir yetimi sevgiyle okşamak, hepsi bir nevi sadakadır. fakat bir şartla, en içten duygular ve samimi yapılınca. Zira sadaka kelime itibariyle sadık ve ihlastan gelir. Hazreti Ali aleyhisselam sadaka ile ilgili vecizin ardından kulların bu dünyada yaptıklarının yarın karşılarında canlanacağını buyuruyor. Tabii ki bildiğiniz gibi bu dünyada sadaka olarak bir muhtaca para yardımı yapılınca ahiret dünyasında insana para verileceği anlamında değildir. Yaptığı amelin batını, yani bir kulun sorununu gidermenin karşılığını alır. Zahir ve batının daha iyi anlaşılması için küçük bir örnek verelim. Birisi sevgi göstererek sizi sevdiğini söyleyince, cümlenin küçük olmasına rağmen olağanüstü etkisini ruhunuz ve içinizde hissedersiniz. Sadaka da görünüşte küçük veya az olmasına rağmen büyük etkileri vardır ve kıyamette birçok büyük acıları bertaraf eder. Kur'an-ı Kerim Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.